Yuhanna işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz der. Buna göre Yuhanna birincisi işittik diyor. İkincisi gördük, üçüncüsü baktık, seyrettik ve dördüncü olarak da ellerimizle dokunduk. Yuhanna elbette İsa'nın beden almasından ve yeryüzünde bulunduğu sürece onunla olan birlikteliğinden söz etmektedir. İşittiğimizi derken Yuhanna kendi gözleriyle konuşmaz. Rab İsa'yı gerçekten duyduğunu, onun sesini işittiğini ve onu dinleyince Tanrı'yı dinlemiş olduğunu söyler. Gözlerimizle gördüğümüzü derken elçiler yalnızca onu konuşurken dinlemediler. Kendi gözleriyle gördüler ve günümüzde ise onu fiziksel değil ancak iman gözlerimizle görebiliyoruz. Petrus, 1. Petrus 1. bölüm 8. ayette Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözde anlatılmaz, yüce bir sevinçle coşuyorsunuz der. Onu görüp dokunana dek dirildiğine inanmayan Thomas'a Rab İsa, Yuhanna 20. bölüm 29. ayette İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Rab İsa o zaman Thomas'a olduğu kadar bugün de imanla yürüyen bizler için gerçektir. İlahi yazarı bunu şöyle anlatıyor. Sıcak tatlı sevecen, her an hazır bir yardım ol. Ve iman eden yine onu zeytin dağı, sevgi ve celiyle de bulur. Seyrettiğimiz, baktığımız, burada kullanılan sözcük ise Yunanca'daki thea moai sözünden gelir. Dilimizde tiyatro olarak geçmiştir. Tiyatro sadece oturup baktığımız bir yer değil, dikkatle izlediğimiz bir yerdir. Yuhanna burada 3 yıl boyunca İsa'yı izlediklerini, onu seyrettiklerini, ona baktıklarını söyler. Şu sözleri kaleme alan da Yuhanna'ydı. Yuhanna 3. bölüm 14. ayet. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Çöldeki yürüyüşleri sırasında yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana bakmak zorundaydı. Yuhanna bunu İsa'ya uyarlar ve kurtuluş için imanla ona bakmamız gerektiğini belirtir. Bunun ardından da onu hayatımızda izlememiz gerekir ve de bu mektupta öyle yapacağız. Bakmak kurtarır. Hayatımızda izlemek kutsallaştırır. Yuhanna'nın iyi haberinde belirttiği gibi. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Çoğumuzun kurtuluşu için ona bakmanın ötesinde yapmamız gereken şeyler var. Sonra da Yuhanna ellerimizle dokunduk diyor. Elçi Yuhanna kendilerinin onu izlemekle kalmayıp ona dokunduklarını da belirtir. Yuhanna yukarı odada bizzat Yuhanna 13. bölüm 23. ayetten de anladığımız üzere İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa Mesih dirildikten sonra kendinkilerine seslenirken Luka 24. bölüm 39 ve 40. ayette şöyle söyledi. Ellerime ayaklarıma bakın işte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Doktor Chample Morgan, Rab İsa'nın Thomas ve yanındakilere ellerini uzattığında onların fazlasıyla etkilenip ona dokunmadıklarını öne sürer. Bunun yerine saygıyla eğildiler. Belki de en normal davranış bu olurdu ancak Yuhanna Rab'be dokunduklarını açıkça belirtir. Bu ve birkaç konuda daha Dr. Morgan ile aynı düşüncede değilim. Yuhanna ona dokunduklarını söylediğinde onun ellerini hissettiklerini, tırnaklarını ellediklerini ve böylece onun gerçek bir insan, beden almış, söz ve bedende gözüken Tanrı olduğuna ikna olduklarını belirtmek ister. 67 yılı civarında Elçi Paulus'un ölümünden sonra kilisede agnostizm diye bir sapkın öğreti ortaya çıktı. Agnostizm, agnostizmin karşıtıdır. Agnostizm, Tanrı'nın bilinmediği ve bilinemez olduğu düşüncesini savunur. Bildiğiniz gibi üniversitelerde birçok agnostik var. Charles Spurgeon, Yunanca agnostik sözcüğünün Latince ignoramus'dan geldiğini söyler. Bazısı şöyle diyebilir, kutsal kitaba inanmıyorum çünkü ben bir ignoramus'um. Agnostik şöyle der, bilmiyorum. Gnostik ise biliyorum der. Gnostikler inanlı topluluklarına gelip Mesih inanlarından daha üstün bir bilgiye sahip olduklarını ileri sürerlerdi. Kendilerini herkesten çok bilen süper azizler olarak ilan ederlerdi. Latince'de ignoramus basitçe bilmiyoruz derken agnostik bilmemekten öteye gider ve bilememek anlamına kullanılır. Gnostikler çok sayıda yeni düşünceyi taşıyorlardı. Sapkın öğretilerden biri İsa'nın doğarken yalnızca bir insan olduğuydu. Yani doğarken insandı ancak vaftiz olurken Mesih ona geldi ve çarmıha gerildiğinde de Mesih onu terk etti. Yuhanna buna kanıt getirerek karşı çıkar. Söz insan oldu der. Buradaki ilk mektubunda da İsa'nın ölümden dirildiğinde halen daha insan olduğunu belirtmektedir. Yuhanna'nın şöyle dediğine dikkat edin. Ellerimizle dokunduk. Halen et ve kemiktendi. Dolayısıyla Yuhanna bir teoriden söz etmiyordu. O işittiği, gördüğü ve dokunduğu birinden söz ediyordu. 1. Yuhanna 1. bölüm 2. ayette yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz der. Yaşam belirgin oldu ya da yaşamı açıkça göründü. Bu yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna bir sonraki ayette göreceğimiz gibi yaşam sözü olan Rab İsa Mesih hakkında konuşmaktadır. Bazen bize şu türden sorular yöneltiliyor. Efendim siz sürekli olarak sonsuz yaşamdan söz ediyorsunuz. Nedir bu? Biz de öğrenmek istiyoruz. Bu türden soru soran arkadaşlara az önce okuduğumuz ayeti gösteririm. 1. Yuhanna 1. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde ise yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paylaştığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paylaştığımız da babayla ve oğul İsa Mesih'ledir diyor. Yuhanna'nın sözünü ettiği sonsuz yaşam İsa Mesih'in ta kendisidir. Eğer bir tanım isterseniz sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi İsa Mesih'tir. Öyle basit ki bunu her insan anlayabilir hem de o kadar zordur. Ya Mesih'tesin ya da değilsindir. Hepsi bu kadar. Ya Mesih'e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer inanıyorsan sonsuz yaşama sahipsin demektir. Eğer inanmıyorsanız sonsuz yaşama sahip değilsiniz anlamına gelir. Sonsuz yaşam bu olduğuna göre senin de sonsuz bir yaşamın var mı diye ben sormak isterim. Bu soruya nasıl bir yanıt vereceksiniz? Eğer yanıtın bilmiyorum ise ya da hayır ise o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Şimdi Yuhanna bize harika bir şey bildirir. Bize Tanrı ile ilişki kurabileceğimizi anlatacaktır. Elde edebileceğimiz en harika şeylerden birisi sizin ve benim Tanrı ile ilişki kurabileceğimiz gerçeğidir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette evet sizin de bizlerle paylaştığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paylaştığımız da babayla ve oğul İsa Mesih'ledir der. İşittiğimizi ve gördüğümüz sözleri 3. kezdir söylenmektedir. Bu artık bilinçaltımıza dek yerleşmiş olmalıdır. İnsanın içinde Yuhanna'ya şunu sormak geliyor. Yuhanna bunu niçin tekrarlıyorsun? Sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye yeniliyorum diyecektir o zaman. Çünkü bu çok önemlidir. Ruhsal paydaşlık ve beraberlik imanının birbiriyle beraberliğinin olabileceğini söyler. Bizim beraberliğimiz de babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir derken Tanrı'yla nasıl beraberliğimiz olacak sorusu ortaya çıkabilir. Bu bizi çıkmaza sokabilir. Tanrı kutsalken insan kutsal değildir. İnsan ile Tanrı arasındaki bu uçurumun nasıl bir köprüyle birleştirileceğini merak ederiz. Tanrı ile insanı nasıl bir araya getirebilirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi. İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi? Amos 3. bölüm 3. ayet. Nasıl Tanrı ile beraberliğimiz olacak? Aşılması güç görünen bu engel için Yuhanna 3 çözüm önermektedir. İkisi insan icadıdır ve işe yaramayacaktır. Diğeri ise Tanrı'nın çözümüdür ve işe yarayacak olanıdır. Buna geçmeden beraberlikle ilgili bir şey de eklemek istiyorum. Beraberlik Yunanca koinonia'dan gelir ve paylaşacak şeyi olmak anlamına gelir. Mesih inanlılarının beraberliği ise Mesih'e ait şeyleri paylaşmayı anlatmaktadır. Bunu yapmak için Rab İsa'yı bilmeniz yani yalnızca onun hakkında duymuş olmanız değil, onu kişisel kurtarıcınız olarak tanımanız gerekir. Günümüzde beraberliğin gerçek anlamını yitirmiş durumdayız. Beraberlik dediğimiz zaman aklımıza eğlence, yemek ve birlikte hoş vakit geçirmek geliyor. Ya da beraberlikten anlaşılan birinin sırtına vurarak merhaba Uğur, işler nasıl gidiyor? Ya da eşin nasıl gibisinden şeylerdir. Birileriyle şarkı söylemek, içmek beraberlik olarak biliniyor. Mesih inanlılarının da beraberlikten anladığı çok farklı sayılmaz. Kilisede bir yemek verileceği duyulunca hemen herkes yemek ve beraberce zaman geçirmek için gitmeyi ister. Beraberlikten kastedilen nedir? Masanın çevresine toplanıp kendilerine gerçek beraberlik duygusunu yaşatacak olan Mesih'in kişiliği dışında güneşin altındaki her şeyden söz etmektir çoğu kez. İnanlı için paylaştık demek, bir araya gelip Mesih'e ait şeyleri paylaşmak demektir. Birlikte Rab İsa ve onun sözü ile ilgili şeyleri konuşuruz. Yuhanna şunu derken işte böyle bir paylaştıktan söz etmektedir. Sizin de bizimle beraberliğiniz olsun diye. Bizim beraberliğimiz de babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Yuhanna paydaşlıktan söz ederken bunun belli bir amacı olduğunu da belirtmeye hazırdır. 4. ayette bunu belirtmek için şöyle der. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Şimdi de Yuhanna mektubu yazışının ikinci nedeninden söz eder. sevgimiz ve sevincimiz tam olsun. Yani doğruğa ersin der. Küçük bir sevinç değil, ancak paydaşlıktan doğan büyük bir sevince sahip olmak güzeldir. Koinonia bazen beraberliğin eylemlerine göndermede bulunur. Kilisede Rabbin sofrasının yapılışı bir eylemdir. Vermek bir eylemdir. Dua etmek yine bir eylemdir. Ancak bu bölümde Yuhanna'nın burada sözünü ettiği, Elçi Paulus'un da şu ayette belirttiği beraberlik, yani ortak olmak tecrübesidir. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayet. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Sevgili dostum, vaazın asıl amacı ikna ve tövbe yoluyla insanların kurtuluşa kavuşması ve yüreklerinin sevinç bulmasıdır. Örneğin Filipus'un yardımıyla Mesih'e gelen Etiyopyalı hadım. Bu kişi Rab'be geldikten sonra etrafta övünerek dolaşıp Filipus'un ne etkili bir vaiz olduğunu anlatmadı. Sevinerek kendi yoluna gitti. Neden? Çünkü Mesih'i tanımıştı. Elçi Yuhanna'nın mektubunun amacı ise bizlerin Mesih'e ait olan bu harika şeyleri paylaşabilmesi ve kutsal ruhun bize Rab İsa'nın ve babanın gerçeklerini hissettirerek hoş bir beraberlik içinde olmamızı sağlamasıdır. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi Yuhanna beraberliğimiz olsun ve sevincimiz tam olsun diye bunları yazdığını söylemişti ve gerçekten de eğer Tanrı ile paylaştığımız beraberliğimiz varsa sevincimiz de doğal olarak tam olacaktır. Bununla birlikte aşılması gereken bir engel bulunur. Yuhanna Tanrı'nın her çocuğunun farkında olduğu bir ikilemle karşı karşıyadır. İnsanın Tanrı ile beraberliğinin mümkün oluşu beklediğimiz en harika şeylerden birisidir. Ancak şu ikilemle karşı karşıya geldiğimizde umutlarımız yıkılır. 1. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. Tanrı ışıktır ve onda karanlığın izi yoktur demek Tanrı kutsaldır anlamına gelir. Ve yine biliyoruz ki insan kutsal değildir. Harika kurtarıcı ile benim aramdaki bu uçurum nasıl kapatılabilir? Aradaki vadi çok derin ve diktir. Tanrı ve insan nasıl bir araya gelebilir? Eyüp peygamberin dilediği, istediği elini hem Eyüp'ün hem de Tanrı'nın üstüne koyup ikisini bir araya getirecek bir hakemdi. Eyüp 9. bölüm 33. ayette böyle okuyoruz. Aynı zamanda Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı Yeşaya 55. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. O zaman günahlı insan nasıl Tanrı'yla yürüyecektir? Nasıl onunla beraberliği olabilir? Yuhanna bize Tanrı'nın ışık olduğunu söyler. Aslında bu Tanrı'nın bir tanımıdır. Bu mektubu ben 3 bölüme ayırıyorum ve her biri de Tanrı'nın bir tanımını vermektedir. Yani bu mektupta Tanrı'nın 3 tanımını görürüz. Birincisi Tanrı'nın ışık olduğu, ikincisi Tanrı'nın sevgi olduğu ve üçüncü olarak da Tanrı'nın yaşam olduğu tanımlarıdır bunlar. Ancak bu dünyada Tanrı'yla nasıl beraberliğimiz olacak sorusu hala önümüzde bulunur. Durum iki şeyden birini yapmamızı gerektirir gibi görünüyor. Ya Tanrı'yı kendi düzeyimize indireceğiz ya da insanı onun düzeyine çıkaracağız. Bunların ikisinin yapılması da olanak dışı olsa da insanoğlu bunları denemiştir. Yuhanna ilkinin olanaksızlığını gösterip bize Tanrı'nın harika bir tanımını verir. Tanrı ışıktır. Bana anlatıldığı kadarıyla modern bilim ışığı tam olarak açıklayabilmiş değil. Işık enerji mi yoksa madde midir? Işık nedir? Odanızın ışığını açtığınızda köşeye gizlenmiş karanlık aydınlanıverir. Ne olmuştur? Köşeye gidip de karanlığı yok eden şey nedir? Ya da karanlığı yok etmiş midir? Işık söndürülünce karanlık yine o köşeye geri döner. O zaman tekrar sormak gerekiyor. Işık nedir? Yuhanna Tanrı'nın ışık olduğunu söylerken Tanrı'nın kişiliğinin özelliklerinden, öz niteliklerinden bir kısmını açıklamış olur. Bu Tanrı'nın öz niteliklerinin tümünü kapsamasa da onun hakkında çok şey anlatır. İlk olarak ışık görkemden, parlaklıktan, güzellikten ve Tanrı'nın harikalarından söz eder. Güneş harika bir alev topu gibi doğarken güneşin doğuşunu bilmiyorum izlediniz mi? Kaç kez şafağın doğuşunu ya da batışını seyrederken o güzellik karşısında hayran kaldım. Tanrı'nın yarattığı doğayı, güneşi, yıldızları izlemek, görmek harikadır. Tanrı ışıktır. Bu da Tanrı'nın güzelliğini ve yüceliğini gösterir. Işığın diğer bir özelliği ise kendisini belli etmesidir. Işık görülebilir. Hem de kendisini yayar. Karanlığı aydınlatır. Ellerimi görebiliyorum ve kirlendiyse yıkayabilirim. Işık olmasaydı yeryüzünü görmeyecektik. Hiçbir şey göremezdik. Işık kusurları ve kirliliği ortaya çıkartır. Aynı zamanda ışık güzelliği de açığa çıkartmaktadır. Witter adlı bir yazar şöyle yazdı bu konuyla ilgili. Düşüncelerimiz senin önünde açık, bakışların altında çıplaktır.
gizli günahlarımız bile pak çehrinin ışığındadır. Dr. Jaffer ise şöyle diyor. Buradaki gizli günahlar cennette açık skandallar olacaktır. Tanrı ışık olduğundan günahlarımız onun önünde belirir. Işık ayrıca Tanrı'nın bembeyaz parlaklığından ve lekesiz kutsallığından da söz eder. Tanrı gölge bırakmadan ilerler çünkü kendisi ışıktır ve paktır. Aslında güneş ışığı dünyanın varlığının en önemli parçasıdır. Yalnızca aydınlatmaz, aynı zamanda temizler de. Hanımların çoğu elbiselerinin kokusunu gidermek için onları güneşte bırakır. Güneş aynı zamanda harika bir temizleyicidir. Işık da Tanrı'nın paklığını anlatır. Işık insana rehberlik de eder, yol da gösterir. Ufuktaki ışık insana cesaret verir. Devam edecek gücü sağlar. Tanrı ışıktır. Dostum, karanlık sadece ışığı yok saymak değildir. Basitçe ışığın karşıtı da değildir. Karanlık ışığa düşmandır. Tanrı'nın ışığı ve kutsallığı dünyanın karanlık ve karmaşası ile tam bir çatışma halindedir. Karşımızda duran ikilem budur. Ben bu dünyada günahla dolu küçük bir yaratığım. Gerçek benim tümüyle bozuk olduğumdur. Kurtuluş için Tanrı'nın lütfu olmasaydı ben bu dünya içinde iyi bir şey olmayan, Tanrı'ya isyan eden bir candan başka bir şey olmayacaktım. Tanrı insanda hiçbir iyi şey bulmadığını açıkça belirtir. Romalılar 7. bölüm 18. ayette. Paulus diyor ki, içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Ayrıca doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yok diyor. Yalnızca doğuştan, iyilikten yoksun olmayıp Tanrı'ya karşı isyan içindedir insan. Elçi Paulus insan yüreğindeki isyandan söz ederek sözlerini şöyle sürdürüyor. Romalılar 8. bölüm 7. ayetti. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Bugün Yüce Tanrı'ya isyan içinde olan bir dünyada yaşamaktayız. Tanrı kutsaldır ama ben bir günahlıyım. Evet, Kayra'yla kurtuldum ama onunla nasıl bir beraberliğim olabilecektir? Nasıl Tanrı'yla beraber yürüyeceğim? İnsanlar burada da anlatıldığı gibi 3 yolla bunu yapmaya çalıştı ve ikisi tamamıyla yanlıştır. İlk yöntem Tanrı'yı insan düzeyine indirme çalışmasıdır. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz der. Onunla ruhsal paydaşlığımız var derken, eğer onunla beraberliğimiz vardır diyorsak bugün gerçekte hiç de öyle olmadığı halde Tanrı'yla beraberliğinin olduğunu iddia edenlerin durumuna düşeriz. Başka da işte sözde inanlı olmak ile gerçekten Rab İsa Mesih'e bağlanmış olmak tamamıyla ayrı şeylerdir. Vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz anlamına gelir bu. Yuhanna'nın bu ayette ne demek istediğini bilmiyorum, anlıyor muyuz? Yuhanna bu ayette bizim yalan söylediğimizi öne sürer. Birine yalancı demek hiç de hoş değildir. Yuhanna bize Tanrı ile beraberliğiniz, ruhsal paydaşlığınız vardır der ve karanlıkta yürüyorsanız yalan söylüyor ve gerçeği uygulamıyorsunuz der. Ben bunu söyleyemeyecek kadar ince düşünebilirim ama Yuhanna söyledi. Biz daima Yuhanna'nın çok nazik bir elçi olduğunu düşünürüz. Yuhanna hakkındaki bu söylentinin nasıl çıktığını bilmiyorum ama Orta Çağ'da bir ressam onu bukleli saçlarıyla resmetmiş olabilir. Belki de bu ressam böyle bir düşünceyi onun sevgi elçisi olması gerçeğinden almıştır. Ancak Rabbimiz onu asla o şekilde değil bir fırtına çocuk olarak çağırmıştır. Bu ressam ile Yuhanna cennette Görkem Sokağı ile Haleluya Sokağı'nın kesiştiği köşede karşılaşsalar eminim o ressam fırtına ve şimşeğin ne olduğunu anlardı. Çünkü Yuhanna ona gelip şöyle diyecekti. Benim bir hanım evladı olduğum izlenimini dünyaya vermek ne demek oluyor? Yuhanna iri yapılı, güçlü ve sağlam bir balıkçıydı. Ve şunu diyen de odur. Eğer Tanrı ile beraberliğin olduğunu söylüyorsan ve karanlıkta yürüyorsan yalan söylüyorsun. Çünkü Tanrı ışıktır ve kutsaldır. Dostum eğer Tanrı ile yürüyeceksen onunla ancak ışıkta yürüyebilirsin. Eğer yaşamında günah varsa onunla yürümüyorsun demektir. Tanrı'yı kendi düzeyine indiremezsin. Benim Rab ile paylaştığım var derken günah ile de kol kola olamazsın. Çünkü Rabbin günahla asla paydaşlığı olmaz. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayetti. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. Biz de ışıkta yürürsek demek Tanrı'nın sözünün ışığında yürümeliyiz demektir. Dr. Harry Ironside bu ayette ilgili zorluğunu anlatır. Kanın aracılığının ışıkta yürüyüşümüze bağlı olduğunu fark edip ayeti şöyle anlamıştır. Işığa göre yürürsek oğlu İsa'nın kanı bizleri her günahtan arıtır. Yani Tanrı'nın her emrini titizlikle izlerse Tanrı onu temiz kılacağını düşünmüştür. Daha sonra bu ayetin ışığa göre değil ışıkta yürümek dediğini de fark etti. Önemli olan nasıl yürüdüğünüz değil, nerede yürüdüğünüzdür. Tanrı'nın önüne gelip onun sözünün günahlı yüreklerimizin üzerinde parlamasına izin veriyor muyuz? Görüldüğü gibi karanlıkta yürüyüp iyi bir durumda olduğunuzu düşünmeniz mümkündür. Her birimiz küçük yaşlardayken yapmamamız gereken pek çok yaramazlık yaptık. Bazen bazı arkadaşlarla okuldan kaytardık. Bir gün yine okulda ektik. Ormanda saklanmaç oynarken birden hava karardı ve hafiften yağmur yağmaya başladı. Önce aldırmadık, geçer dedik ve oyunumuza devam ettik. Az sonra felaket bir yağmur başladı ve hemen yağmurdan korunacak yer aradık. Hepimiz çil yavrusu gibi dağıldık. Koşan koşana herkes kendi başının çaresine bakacaktı. Bir ara ormanın kenarında bir mağara olduğunu hatırladım. Önce bunu nasıl bulacağımı da düşündüm. Ormanda yön bulmak o kadar kolay değildi. Nasıl olduysa oldu, aradığım mağarayı buldum. İçi zift gibi karanlıktı. Yağmur alabildiğince yağıyordu. Karanlıktan çekindiğim halde yapacak başka bir şeyim yoktu. İçeri girip oturdum. Dışarıda göz gözü göremez hale gelmişti. Böylesine bir yağışı daha önce görmemiştim. Mağaranın içi karanlık ve nemliydi. Ürperdim ama cebimde kibrit olduğunu hatırladım ve buradan çalı çırpı toplayıp bir ateş yaktım. Bir de ne gördüm biliyor musunuz? Meğer mağarada ben yalnız değilmişim. Kocaman böcekler, avucum kadar örümcekler, yarasalar ve hatta oturduğum yerden biraz ötede çöreklenmiş bir yılan bana acaba bu da kim gibisinden bakıyordu. O mağaradan hem fırladım hem de nefes nefese eve geldiğim zaman sırılsıklam olmuştum. Ben o karanlık mağarada çevremdeki mağara sakinlerinin varlığından habersiz rahatça yarım saat kadar oturmuştum. Ancak yakmış olduğum ateşin ışığında çevremdekileri görünce rahatsız oldum ve hemen oradan ayrıldım. Dünyanın her tarafında insanlar ibadet yerlerine gidip dinsel ibadetlerini yapmaktadır. Ancak bu insanlar Tanrı'nın sözünü çoğu zaman işitmez. Sonuçta karanlıkta oturup ekonomi, politika, iyi yaşam ya da yaptıkları iyi bir şey ile ilgili şeylerden söz edip teşvik alırlar. Ve birçoğunun da rahatı yerindedir. Elbette de öyle olacak. Eğer Tanrı'nın sözünün ışığının altına gelselerdi, günahlı olduklarını ve Tanrı'yı kendi düzeylerine indiremeyeceklerini de anlarlardı. Yuhanna Tanrı ile beraberliği olduğunu iddia edip günahta yaşayan birinin yalan söylediğini söylemektedir. Vaizlik yaptığım bu yıllar içerisinde böyle durumlarla çok karşılaştım. Tanıklığını anlatarak dolaşan bir vaiz vardı. Sonradan onun bir üçkağıtçı olduğu da ortaya çıktı. Elbette bu Mesih'in amacına zarar verdi. Bu kişi halen Tanrı ile beraberliğinin olduğunu söylüyordu. Görüyorum ki günümüzde ahlak standartları hızla değişmektedir ve insanlar günahlarını çeşitli yollarla açıklamaya çalışıyorlar. Ancak Tanrı'yı kendi düzeylerine indiremezler. Eğer günahta yaşıyorsanız Tanrı sizinle beraberlik içinde olmayacaktır. Farklı bir şekilde düşünüyorsanız ya kendinizi aldatıyorsunuzdur ya da durumu kurtarmak için psikolojik bir hileye başvurmuşsunuzdur. Ve bugünkü psikolojik güçlerinizin çoğu bu merkezde toplanır. Beni bu konuda dinleyen birisinin dediği gibi, yani kilisede 200'lerin olduğunu mu söylüyorsunuz? İşin aslına bakılırsa bu doğrudur. Karanlıkta yürüdükleri halde Tanrı ile beraberliğim var derler bu insanlar. Yuhanna onların yalan söylediğini söylüyor. Varsayalım ki Tanrı'nın bir çocuğusunuz ve içinde olduğunuz günahlı yaşamı Tanrı sözünün ışığında görmektesiniz. Kurtuluşunuzu yitirmiş mi oldunuz? Odamın ışığını açtığımda elimin kirli olduğunu görürsem gidip onu yıkarım. Elçi Yuhanna da şunu söyler. Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Arındırır sözcüğü geniş zaman olduğundan Mesih'in kanı sürekli olarak bizi günahtan arındırmaktadır der. Kurtuluşunuzu değil Tanrı ile beraberliğinizi yitirirsiniz ve aranana kadar bu beraberliği tekrardan kazanamazsınız. Gördüğünüz gibi Yuhanna aile gerçeğinden söz eder. Ben bunları söylerken çoğu kişi beden gerçeğiyle ilgilenmektedir. Bazıları ise bu konuyla karşılaşınca tökezleyip diğer aşırı uç olan buna aşırı önem verme yoluna saparlar. Beden yani inanlar topluluğu önemli bir gerçektir ve yeni antlaşmanın önemli bir bölümünde yer tutar. Ancak aile gerçeği de önemlidir. Eğer Tanrı'nın ailesindeyseniz ve yaşamınızda günah varsa Tanrı size Mesih'e inanmayan bir günahlıya davrandığı gibi davranmayacaktır. O size söz dinlemeyen bir çocuk gibi davranacaktır. Cezalandırılmak için sizi alıp odunluğa götürür. Davut peygambere böyle yaptı ve Hananya ile Safira da kolayca kurtulmadılar. Sevgili dostum, Tanrı'yı kendi olduğunuz yere indirmeye çalışmak işe yaramayacaktır. Bununla birlikte bu günahlı insan ile kutsal Tanrı arasındaki uçurumu kapatmak için sıklıkla başvurulan yanlış bir yöntemdir.